Kutsal İslam 1, 14. ayrım, sayfa 211. Sabiha Sultan ve Mustafa Kemal. Geç kalan teselli, idamdan sonraki affa benzer, Shakespeare. Yıldız Sarayı'nın mermer merdivenleri önünde bir çift besli at, koşulu süslü ve altın yaldızlı bir saray arabası bekliyordu. Yıldız Sarayı'nın mermer merdivenleri önünde bir çift besli at, koşulu, süslü ve altın yaldızlı bir saray arabası bekliyordu. Sırmalı elbiseler giyinmiş olan arabacı yerine oturuyor, ara sıra başını çevirip sarayın büyük kapısına bakıyordu. Havada ince ve serin bir esinti vardı. Yıldız Sarayı'nın ve zengin ağaçlarla örtülü koruluğun üzerinden kül rengi bulut yığınları sürükleniyordu. Yalnız solmaz ağaç ve bitkilerin yeşilliği çevrenin sıkıntılı ve ölü havasını biraz canlandırıyor ve kırmızı fesleri süslü yaldızlı elbiseleriyle kapılarda şurada burada kımıldayan sessiz insanlar buranın bayağı bir ev olmadığını gösteriyordu. En son mermer merdivenlere büyük kapının tek kanadının açılması arabacının ve atların sabırsızlığını gidermişti. Açılan kapıdan 3 kişi çıktı. Merdivenlerden inmeye başladı uzun boylu, tepesi kırmızı şeritli astragan kalpağı ve paşa giyneğiyle çiseleyen yağmur yüzünden daha çok kamburlaşarak yürüyen Vahidettin'in bir yanında kızı Sabiha Sultan, öbür yanında da Vahidettin'in kız kardeşinin kızı Münibe Sultan bulunuyordu. Arabacı daha onlar kapıdan çıkarken yerinden fırlamıştı. Münibe Sultan tek başına arabaya binip yerleştikten sonra Vahidettin ona yaklaştı. "Göreyim seni Münibe kızım," diye fısıldadı. "Sarayın hepimizin şerefiyle uygun bir konuşma yap." "Korkmayınız efendimiz, ben nasıl konuşacağımı bilirim." "Evet, bildiğin gibi bütün padişahın ve sarayın şerefi." Vahidettin sağ eliyle onun sırtına vuruyor ve sol elindeki kocaman kehribar tesbihinin tanelerini hızla parmakları arasında geçiriyordu. Bu arada Sabiha Sultan uzun boyu, güzel yüzü ve güzel vücudu ile babasına yaslanmış, düşünceli duruyor, gülümsemeye çalışıyordu. Vahidettin eski adeti üzerine gözlerini yummuştu. Böyle bir süre bekledi. Kafasından geçen düşüncelerin sonucunu kovalamaya çalışıyor gibiydi. Sonra gözlerini açarak, "Yolun açık olsun Münibe," dedi. "Haydi çek arabacı." Fesinden süzülen yağmur suları bıyıklarının ucundan damlayan arabacı kamçısını fiyakalı bir biçimde havada şaklattı ve atlar tırısa kalktı. Vahidettin'le içeri girerlerken Sabiha Sultan, "Baba," dedi, "ya Mustafa Kemal?" "Bizi ters yüzü geri çevirirse mi?" diyeceksin. "Evet baba." "Mustafa Kemal beni kırmaz Sabiha. Benim aslan yeleli paşam damadım olmakta acele edecektir. Sarayın teklifini geri çevirecek olursa kendisi bilir. O zaman Bekir Ağa Bölüğü ya da Malta zindanlarından birini beğensin. Artık ben onu daha uzun zaman İngilizlerin elinden kurtaramam. Şimdiye dek başına bir bela gelmediyse benim fahri yaverim olduğu içindir. Sık sık saraya gelip benimle senli benli konuşabildiği içindir. Bence onun menfaati sarayın kendisine uzattığı kurtarıcı eli sıkmaktan ibarettir. İngilizlerin hışmından ancak böylece kendini kurtarabilir. Eğer uzatılan eli sıkmazsa onun aptallığına verir ve artık kendisine karşı dostluk kapılarımızı kaparız olur biter. Sabiha Sultan vücudunu bir titremedir almıştı. Eğer uzattığı el geri çevrilecek olursa üzüntüsünden kahrından ölebilirdi. Babası sarayın prestijine indirilecek darbeden ötesini düşünmezken genç kız bu evlenme teklifini bütün sultanlık gururu, bütün genç kızlık ve kadınlık gururu olarak ele alıyor ve gelebilecek red cevabından sonra yaşayıp yaşamayacağını düşünüyordu. Münibe Sultan'ın bindiği araba Yıldız Yokuşu'ndan Beşiktaş'a indi ve Dolmabahçe Sarayı'nın arkasındaki yüksek duvarlarla çevrili yoldan geçerek gazhanenin solundaki yoldan Beyoğlu'na doğru tırmanmaya başladı. Araba az zaman sonra Beyoğlu'nda Pera Palas'ın karşısındaki Hava Sokağı'nda bir evin önünde durdu. Burası eski Cebele Bereket Mutasarrıfı Franco Paşa'nın eviydi. Salih Fansa ve eşi Selma Fansa Mustafa Kemal'i Pera Palas'ın tehlikeli ortamından kurtarabilmek için bu apartmanda yanlarına almışlar ve ona 4. katta çok güzel dayanıp döşenmiş bir daire vermişlerdi. Ortada bir salon, antrenin karşısında köşede bir şark salonu, onun karşısında da Louis Kenz bir salon daha vardı. Duvarlar huzur verici bir maviye boyanmıştı ve mavinin üzerinde bir sürü yıldız parlıyordu. Salonun birçok yerlerinde mum biçiminde birçok ampuller göze çarpıyordu. Salih Fansa ailesiyle Mustafa Kemal daha Halep'ten tanışıyorlardı ve içli dışlıydılar. Mustafa Kemal Halep'te hastalandığında onların evinde kalmış ve ona çok iyi bakmışlardı. Bu ailenin Mustafa Kemal'e büyük saygısı olduğu gibi Mustafa Kemal'in de onlara büyük güveni vardı. İşte onların da şimdi İstanbul'da bulunmaları Salt Mustafa Kemal'e o zaman gösterdikleri yakınlık yüzündendi. Çünkü Halep İngilizler ve Araplarca işgal edilince onlar da Türk ordusu ile birlikte çekilmek zorunda kalmışlardı. Bu dostluk onlara çok pahalıya patlamış, yerlerini, yurtlarını, evlerini, barklarını yüzüstü bırakarak gelip İstanbul'a yerleşmişlerdi. Bu aile ayrıca 7. Ordu'nun bütün evrakını da bir sandık içinde saklayarak kurtarmıştı. Salih Fansa'nın evine çağrışı Mustafa Kemal'i çok duygulandırmış ve sevindirmişti. Bu ev Mustafa Kemal'in güvenip konuştuğu adamların sık sık kendisini görmeye gelişleri yüzünden tam bir parti merkezi haline gelmişti. İttihatçıların ikinci, üçüncü sınıf adamlarından ve eski okul arkadaşlarından Ali Rıza Bey onun espiyonu gibiydi. Ona her gün birçok önemli haberler uçuruyor, o da buna göre kararlar alıyordu. Mustafa Kemal bu eve yerleştikten sonra çok önemli bir olay geçti. En yakın arkadaşı Ali Fethi Bey tutuklanıp Bekir Ağa bölüğüne götürüldü. İşte bu tutuklama haberini onlara tutuklamadan daha önce Ali Rıza Bey getirmiş ve Fethi Bey'in kaçmasını söylemişti. Yani Salih Fansa'nın Mustafa Kemal'e verdiği bu güzel döşeli dairede onun için önemli günler başlamıştı. Fethi Bey'in durup dururken tevkif edilişi Mustafa Kemal'i adam akıllı kuşkulandırdı ve kendisi de her an bir bela beklemeye başladı. En yakın sırdaşının yakalanışı Mustafa Kemal'i sarsmış ve şaşırtmıştı. Kim bilir Vahidettin'in ufacık hasis düşünce ve menfaatleri olmasaydı Mustafa Kemal de birçokları gibi çoktan Bekir Ağa bölüğünü boylamış olmaz mıydı? Mustafa Kemal bunu nereden bilecekti? Ali Rıza Bey işin bu denli ince yanlarını neden duyabilirdi? Nereden duyabilirdi? Meclisi mebusanda ilerici bir partinin liderliğini yapmış olan ve Mustafa Kemal'in çarkına takılmış gibi görünen Fethi Bey, tehlikeli bir durum yaratmadan bertaraf edilmek mi istenmiş ve böylece mustakbel damadı Şehriyari Mustafa Kemal bu tehlikeden korunmak mı istenmişti? Bunu elbette hiç kimse bilemezdi. Vahidettin'in gizli hesaplar defterinde bunun cevabı olması gerekirdi. Prenses Münibe bu kocaman apartmanın kapısında duran arabadan inip kapının ziline bastı. Kapıya gelen hizmetçi konuğun önemini anlayarak hemen Selma'yı çağırdı. Selma Fansa konuğunun kendisini Prenses Münibe diye tanıtmasıyla heyecana kapıldı. Bir sultanın burada ne işi olabileceğini birdenbire kestirememişti. Önemli konuğunu hemen sıcak ve mükemmel döşeli salona alarak ağırlamaya çalıştı. Karşılıklı birkaç nezaket konuşmasından sonra bir koltuğa yerleşmiş olan genç ve güzel prenses, "Efendim," dedi, "beni buraya gizli olarak Zat-ı Şahane gönderdi. Kızları Sabiha Sultan'ı fahri yaverleri olan Mustafa Kemal Paşa'ya vermeyi arzu buyuruyorlar. Kendisine bu meseleyi söyleyiniz. Ben bir iki gün sonra sizden haber alırım." Eğer Mustafa Kemal evde olsaydı, Münibe Sultan Selma Fansa'ya söylediklerini doğrudan doğruya ona söyleyecekti. O evde yoktu. Prenses Münibe bir likör ve bir de kahve içtikten sonra Mustafa Kemal Paşa'ya lütfen selamla birlikte bu anlattıklarımı da söylersiniz diyerek apartmandan çıktı ve merdivenlere kadar inip kendisini saygıyla selamlayan Selma Fansa'ya gülümseyip eliyle veda işareti yaparak arabaya bindi. Arabacı yine fiyakalı bir biçimde havada kamçısını şaklattı. Tekerleklerine lastik geçirilmiş olan araba sessizce uzaklaştı. Akşamleyin Mustafa Kemal eve gelmiş, kendi dairesine çıkıyordu. Salih Fansa onun geldiğini görerek hemen gelip kendi dairelerine götürdü. Mustafa Kemal gerek Selma Hanım'ın gerekse kocasının yüzünde bilmeceye benzer bir gülümseme görmüş, pek meraklanmıştı. İkisinin de gözlerinin içi gülüyordu. Dudaklarının hemen arkasında bir sırrın dışarı fırlamak üzere fırsat beklediğini anlamıştı. "Sizin ağzınıza bir bakla var ya, inşallah hayırdır." Salih Fansa, "Öyleyse müsaade ediniz de o baklayı Selma ağzından çıkarsın," dedi. Selma Fansa onun koltuğunun yanında ayakta dikilerek, "Bugün saraydan size bir haber geldi Paşa Hazretleri," dedi. Mustafa Kemal bir kez daha yerinden silkinerek toparlandı. Vahidettin'in en sonra aklı başına mı gelmişti yoksa? Uzun zamandır Vahidettin'e kabul ettirmeye çalıştığı fikirler üzerinden yoksa bir anlaşmaya mı varmak istiyordu? En sonra gerçek kafasına dank mı etmişti? Avizelerden şuradan buradan mum taklidi elektrik ampullerinden fışkıran ışıklar bir yüzün en gizli çizgilerini gösterircesine salonu aydınlatmıştı. Selma Fansa iki meraklı burgu gibi gözlerini delen bu gözlerdeki gücün şiddetinden sendeledi ve sanki kekelercesine sözünün arkasını getirmeye çalıştı. Zat-ı Şahane'nin kız kardeşlerinin kızı Prenses Münibe hanımefendi geldi. Dediğine göre Zat-ı Şahane kızları Sabiha Sultan'ı size vermek istiyormuş. Sizi aradı, bulamayınca bize söyledi ve size anlatmamızı tembih etti. Şimdi sizin fikrinizi öğrenmek istiyor. Birkaç gün sonra yine gelip cevabınızı padişaha iletecek. Mustafa Kemal hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Haberin önemsizliğini anlatmak istercesine arkaya yaslandı. Öyleyse bir daha gelirse söyleyiniz. Prenses Münibe hanımefendiye Sabiha Sultan buraya kendisi gelsin diyerek kestirip attı. Mustafa Kemal bu sözüyle Vahidettin'e ve bütün saraya rest çekmiş oluyordu. Onun artık Hürriyet ve İtilaf Partisi yobazları ve işgalcilerle el ele vermek yolundaki padişahtan hiçbir beklediği yoktu. Artık bu durumda kendisine Harbiye Nazırı da sadrazam da yapsalar bir şeye yaramazdı. Çünkü artık İstanbul soluk alınamayacak, içinden kımıldanılamayacak bir aslan kafesine dönmüştü. İşgalciler ellerinde ateşten kırbaçları bulunan aslan terbiyecileri gibi bu kafesin kızgın demir çubukları çevresinde dönüp duruyorlardı. Mustafa Kemal'in mavi bakışları mübarek Anadolu'nun mavi dumanlı dağlarında bir sıla özlemiyle eriyordu. Evet, orada artık bütün kurtuluş umutları orada diye düşünüyordu. Salih Fansa Mustafa Kemal'in saraya verdiği cevabı pek yadırgamamıştı. Yalnız bu Selma Hanım'ın pek garibine gitmişti. Bir prensesle evlenmek istemeyen bir prensesin uzattığı eli iten bir adama ömründe ilk kez rastlıyordu. İşte bunun içinde şaşırmıştı. Bu şaşkın bakışları kocasının yüzünde bir dayanak arıyordu. En sonra Paşa Hazretleri dedi. Ben kendim bu haberi güzel bir müjde sanarak bunun yanı sıra size pek sevdiğiniz bir etli kuru fasulye yemeği de yapmıştım. Demek yürekliliğini gösterdi. Mustafa Kemal güldü. Hanımefendi dedi, Talat ile Enver kaçıp gitmeden ve İngilizlerle öbür işgalciler İstanbul'a girmeden önce olsaydı bu işe peki demem pek mümkündü. Ve Salih Beyefendi'ye de sadıcım olarak prezenta edebilirdim. Fakat bugün padişahın kızıyla evlenmek bir şeref değil bir lekedir. Şu anda saray bütün memleket meselelerine gözlerini kapamış ve kulaklarını tıkamış, sadece kendi öz varlığını kurtarmaya çalışmakta ve her şeyi buna göre ayarlamaktadır. Ben böyle tongaya basmam. O zaman Selma Fansa, evet doğru söylüyorsunuz Paşa Hazretleri dedi. Fakat içinden de bu evlenmenin olmasını can ve gönülden istiyordu. Haremde baş kadı efendi Vahidettin, Sabiha Sultan, annesi Mediha Sultan, Sabiha Sultan'ın ablası Ulviye Sultan, Münibe Sultan'ı büyük bir merak ve sabırsızlıkla bekliyorlardı. Sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu Albay İsmail Hakkı Bey ile evli bulunan Ulviye Sultan, kız kardeşinin yanından ayrılmıyor ve onun bütün heyecanlarına ortak oluyordu. Bir divan üzerinde yan yana oturmuş, hem büyük saray kapısından girip çıkan arabaları gözetliyor hem de dertleşiyorlardı. Sabiha Sultan durmaksızın ablacığım diyordu. Sarıgül evlenme teklifimi geri çevirirse ölürüm ben. O beni isteseydi de ben onu istemeseydim yine neyse ne. Çünkü o en sonra bir erkektir ve saraydan değildir. Bense bir padişah kızıyım ve teklifi ben yapmış oluyorum. Allah vere de bu evlenmeyi kabul etse. Biliyorsun ki Faruk beni çıldırasıya seviyor. Fakat babamın ilerideki durumu için benim Mustafa Kemal'le evlenmem gerek. Ne kadar üzülüyorum, ne kadar bilemezsin ablacığım. Ne dersin? Mustafa Kemal bizim evlenme teklifimizi geri çevirmez değil mi? Deli misin sen Sabiha? Hiçbir padişah kızının evlenme isteğinin geri çevrilmesini göze alacak bir baba yiğit var mıdır yeryüzünde? Benim için Mustafa Kemal'i kaybetme korkusundan çok gururumu inecek darbenin korkusu büyük. Fakat bir kere ok yaydan çıktı. Babam bu işe olur diyor. Mustafa Kemal benim yapacağım bir teklifi geri çevirmez diyor. Mustafa Kemal benim hükümdarlığımın temel direklerinden birisi olacak diyor. Bilmem babam işte böyle diyor. Ben de ona güveniyorum. Sonra Sarıgül bana göre biraz yaşlıca ama çok güzel adam. Bugün sarayın dışında kimi isterse alır. Sabiha Sultan birdenbire doğruldu. Sıcaktan buğulanan camı perdenin ucuyla silerek. Münibe Sultan geldi abla dedi. Kalk gidelim. Haremin kapısında onu heyecanla gözleri meraktan büyümüş olarak karşıladılar. Münibe Sultan'ın yüzü soğuktan morarmıştı. Mustafa Kemal'i göremedim çocuklar dedi. Fakat ev sahibi Salih Bey'le ve hanımı Selma Hanım'la görüştüm. Zat-ı Şahane'nin arzusunu söyledim. Onlar da Mustafa Kemal'e söyleyecekler. Büyük salona girdikleri zaman baş kadın efendi ile beraber bu işi bilenler merakla Münibe Sultan'ın başına üşüştüler. Vahidettin'i selamlıktan çağırdılar. Uzun, zayıf ve iki büklüm vücuduyla içeri girdi. Onun da yüzündeki merak büyüktü. Ne oldu Münibe? Mustafa Kemal'i göremedim efendimiz. Münibe Sultan olayı olduğu gibi anlattı ve cevabı getirmek üzere yeniden gideceğini söyledi. Vahidettin, cevabı elbette musbet olacak diye kestirip attı. Başka türlü olmasına da zaten imkan yoktur. Sabiha Sultan'ın altın saçlarını okşadı, alnından öptü. "Korkma Sabiha," dedi. "Mustafa Kemal Paşa saltanatımızın bütün şehzadelerinden daha parlak ve daha değerli bir damadı Şehriyar'ı olacaktır." Oradakiler Vahidettin'in bu sözü ile Şehzade Faruk'u kastettiğini anlamışlardı. Sabiha Sultan'ın yüzüne tatlı bir iç ferahlığının aydınlığı yayılmıştı. Gururu hiç olmazsa 2-3 gün için kurtulmuştu. Bunun hayali bile ona kaç gündür hasta etmişti. Bundan birkaç gün sonra Beyoğlu'nun Hava Sokağı'ndaki Franco Paşa'nın apartmanının kapısında bir saray arabası daha durdu. İçinden yine Münibe Sultan indi. Selma Fansa da bu ziyareti bekliyordu. Hemen merdivenlerden koşarak indi ve onu karşıladı. Zamanın en güzel mobilyası ile süslenmiş misafir salonunda rahatça yerleşen Münibe Sultan, "Paşa Hazretleri ne cevap verdi hanımefendi?" diye sordu. Selma Fansa, Mustafa Kemal'in cevabını kendisi bildirmek zorundaydı. Çünkü paşa yine evde yoktu. Bu cevabı verebilecek cesareti Selma Fansa kendinde göremiyordu. Ne var ki bu güç elçiliği ister istemez yapacaktı. Zaten elçiye de zeval yoktu. "Efendim," diye yutkundu. "Paşa Hazretleri Sabiha Sultan'ı burada görmek istiyorlar." Münibe Sultan birdenbire bu garip fikir karşısında irkildi. Sonra kendini toparladı, belli etmedi, yalnız gülerek. "Nasıl olur hanımefendi," dedi. "Sultan saraydan çıkar da bir eve nasıl gelebilir?" O zaman Selma Fansa daha büyük bir cesaretle, "Gelsin bir kere göreyim, beğenirsem alırım, belki de beğenmem diyor," dedi. Münibe Sultan bu söz üzerine vücudunun buz kesildiğini duydu. Saraya karşı bu meydan okumada saltanatın korkunç kaderini görür gibi olmuştu. Eskiden böyle bir şey olamazdı. Padişahın kızı dünyanın en çirkin yaratığı bile olsa en güzel delikanlılarla ve devlet adamlarıyla kolayca evlendirilebilirdi. Demek ki artık bugün padişahın kredisi de bu denli düşmüştü. Yüzü ateş gibi yanıyor, ne diyeceğini bilemiyordu. Haremde padişah başta olmak üzere herkes peki haberini dört gözle bekliyordu. Hele güzeller güzeli Sabiha Sultancık bu haberi alınca füceten düşüp ölebilirdi. Bir sultanın gururu ne demekti? Kalkıp gitmek istiyor, bir türlü kalkamıyordu. Bu apaçık bir red cevabıydı. Sadece bir bahane ile örtülmeye, gizlenmeye çalışılmıştı. Paşa da bu cesareti nereden buluyordu? Henüz padişah efendimizin hazinesinden ordu kumandanı maaşı alıp onunla geçinen paşanın sarayı küçümsemesi ne demekti? Münibe Sultan susmuş olarak böylece düşünüp dururken kapı açıldı ve Mustafa Kemal koyu bir sivil giyinek ile içeri girdi. Bu sivil elbisesi gerçi onu paşa giyineği kadar açmıyordu. Yine de başındaki astragan kalpağının çerçevelediği sarışın yüzü, mavi gözleri ve biçimli sert çizgileriyle yine de yakışıklı bir kumandan hali taşıyordu. Bu halde de her kadının ilk bakışta yakışıklı bulacağı bir erkek tipiydi. Münibe Sultan daha kendisine tanıştırılmadan bu yeni gelenin paşa olduğunu hemen anlamıştı. Çünkü sarayda aylardır onun tasviri yapılıyor, her türlü resimlerden manalar çıkarılmaya çalışılıyordu. Selma Fansa hemen Mustafa Kemal'i bir koltukta oturan Münibe Sultan'a doğru götürdü. "Paşa Hazretleri," dedi, "zaten halinizi görmeye gelen Prenses Münibe Hanımefendi." Münibe Sultan gülerek oturduğu yerden elini uzattı. Mustafa Kemal, "Hoş geldiniz hanımefendi, size bir likör takdim edebilir miyim?" diyerek burası 40 yıllık eviymiş gibi büfeye gitti. Billur bir likör kadehini hoş renkli bir likörle doldurdu ve ona kendi eliyle sundu. "Yalnız ben içmeyeceğim, affınızı dilerim," dedi. "Böbreklerimden biraz rahatsızım da." Gerçekten de Karsbad'da bile iyileşmeden böbrekleri hala sık sık bıçak gibi kesen sancılarıyla onu rahatsız ediyordu. Bunun için de içkinin zerresini ağzına koymamak için bütün iradesini çoktan beri seferber etmişti. Mustafa Kemal de prensesin koltuğuna yakın bir koltuğa yerleşmişti. Münibe Sultan onun yüzünün çizgilerini, davranışlarını inceliyor, onu anlamaya çalışıyordu. Ne var ki karşısındaki genç paşanın kendi kocası Yusuf Bey'e ve onun çevresindeki adamlara hiç benzemediğini gördü. Genç paşadan kadına karşı üstün ve ince muaşeret kaidelerine uygun bir terbiye ve nezaket havası her an hazır gibiydi. Bunun ardında da kendini vermeyen demir gibi inatçı ve gururlu bir öz vardı. Bakışları kadın kaprisine boyun eğmesini bilmeyen erkeğin bakışlarıydı. "Paşa Hazretleri," dedi, "geçen gün geldiğimde Selma Hanımefendi'ye Zat-ı Şahane'nin bir arzularını söylemiştim. Herhalde Zat-ı Alilerine söylenmiştir." "Evet, bana getirdiğiniz haberi öğrenmiş bulunuyorum. Zat-ı Şahane kızları Sabiha Sultan'ı benimle evlendirmek isteğinde imişler. Mesele bu değil mi?" "Evet Paşa Hazretleri, işte bugün de cevabınızı Zat-ı Şahane'ye götürmek üzere gelmiş bulunuyorum." "Cevabımı Selma Hanımefendi'ye söylemiştim. Fakat madem ki karşılaşmış bulunuyoruz, bir kere de size söyleyeyim. Lütfen. Sabiha Sultan lütfen buraya teşrif etsinler." Münibe Sultan kendini tutamayarak güldü ve alaylı bir eda ile, "Paşa Hazretleri," dedi, "bir padişah kızı hiçbir vakit ayağınıza gelmez ve gelemez." Bunun üzerine Mustafa Kemal'in yüzü kızardı. Sesi eski tatlılığını yitirerek kalınlaştı ve kozunu şöylece savundu. "Ben bu memlekete büyük hizmetler ettim. Yarın da büyük büyük hizmetler edeceğim. Saraydan başka bir yerde görsem ne çıkar sanki? Bana verilen emir bu Paşa Hazretleri. Ben bir elçiyim. Sözlerinizi olduğu gibi zat-ı şahaneye götüreceğim." Bu son sözleri söyleyen Prenses Münibe yerinden doğruldu. Mustafa Kemal'le de kalkmıştı. Birbirlerinin gözlerine baktılar. Mustafa Kemal'in gözlerinde yanılmaz bir inat ve irade vardı. Genç kadın eldivenli eliyle paşanın elini ikinci kez sıkarken bu elde hoş bir yumuşaklık buldu. Gözlerinde ve yüzünün çizgilerindeki sertlik bu ellerde yoktu. "Allah'a ısmarladık Paşa Hazretleri. Güle güle hanımefendi." Prenses Münibe salondan çıkarken şaşkın gibiydi, sendeliyordu. Bu akşam haremde kopacak kıyametin korkunç yankılarını daha şimdiden kulaklarında duyuyor gibiydi. Bu meseleden sonra zat-ı şahanenin genç paşaya düşman kesileceği de belliydi. Saray bir yıldız paşasından oluyor, Sabiha Sultan'ın gururu da insafsızca çiğneniyordu. Saray insanlarıyla halk insanları arasındaki uçurum öyle derindi ki Mustafa Kemal'in Prenses Sabiha ile neden evlenmek istemediğini anlayamazlardı. 14. ayrımın sonu, sayfa 223.